Türk Edebiyatı'nın aylak ve lüzumlu adamı Sait Faik Abasıyanık. Elif Sözüak. Söz açınca. Fırtınaları ayağınıza, meltemleri saçınıza yollayacağım. Yakamozlar tırmanacak göğsünüze. Martılara söyleyeceğim, gelsinler. Sivriada'nın boz tavşanları kulağınıza fısıldayacak. Sandalsız balıkçılar da gelecek. Ay ışığını martının sırtından alıp, akşam üstlerini kordele balığından. Kara bataklardan karanlığı ben alıp getirsem. Nisan yağmurları yağmış Levent'e. Onlar tanıklık etsinler olmazsa. Nisan ya. Sait Faik Abasıyanık. Aylaklığım sebebiyle yazdığım pek çok hikayemi orada burada unutuyorum. Cümlesiyle eserlerindeki baş karakterlerin aslında kendisi olduğu itirafında bulunan Abasıyanık kimdir? Türk hikayecilerine getirmiştir. Yaşamak ondan ne götürmüştür? Cevabı zor ve Abasıyanık gibi bir yazara sormaktan imtina edilmesi gereken sorular bunlar. Çünkü o, mahalle kahvesinde yalnız, havuz başında platonik aşık, mahkeme kapısında çocuk yaşar ve niceleridir. Yazmasaydım delirirdim diyebilecek kadar tutkun olduğu şey nedir? Bu soruya geçmeden önce, yukarıda merak ettiğimizi belirttiğimiz, yaşamanın ondan ne götürdüğünün ne olduğunu sorgulayalım. Sait Faik, kalemindeki şiirselliğinin yanı sıra şiir gibi de bir yazardır. Kendinde gizlidir. O, eserlerine bakılarak biyografik çıkarımlarda bulunabileceğimiz yazarlardandır. Yaşamak ondan bir şey götürmüş değildir. Yaşamak hırsıdır ondan gidenlerin sebebi. Ondan gidenlerse yaşamından başka bir şey değildir. Henüz 48 yaşındayken veda etmiştir denize, balıklara, balıkçılara, mahallelere, kahvelere, yollara ve göklere. Sait Faik neden büyük bir yazardır? Samimi bir dili vardır. Sait Faik, rahat yazan, konuşur gibi hikaye eden bir yazarımızdır. Adeta resim yapar gibi anlatıyor, okuyucuyla sohbet ediyor, sizi kendi hayatının ortasına çekiyor ve yaşadıklarıyla meşgul ediyor. Bunu yaparken gündelik dilin tabiiliğinden faydalanıyor ve farklı ifade tarzları sunuyor. Hikayelerinde insanları, anlattığı varlıkları ve olayları kendine has hale getiriyor. Şu uyku, insanın sevgilisi gibi bir şey. Gelmeyince sinirlendiriyor. Mahalle kahvesinden bir bölüm. Fakat bir Üsküdarlı fakirin bir piyango bileti edinmesinin ne kadar mühim bir mesele olduğunu bilmeyen bir adam da pek İstanbullu sayılmaz. Hatta pek Türkiye'li bile sayılmaz. Hatta bazen insan çok kötü düşünmesini bilen bir adamsa dünyalı bile sayılmaz ve Merih Yıldız'ı ahalisi gibi aramızdan sıyrılıp geçenlere, kolumuzu dürtenlere, güzel kızlarla geçenlere şaşar. Neyse mesele burada değil. Fukaralık ayıp değil. Fukaralık ayıp değil dediğimiz zaman hamal olalım, ıskatçı olalım. Fukaralık ayıp değil dediğimiz zaman bunun ancak bir teselliden ibaret olduğunu ve fukaralığın bal gibi hem ayıp hem günah hem enayilik olduğunu biliriz. Şah Merdan'dan bir bölüm. Gözlemci ve gerçektir. Tünelleri insanlar için yaptık. Yokuşlardan lahzada insinler, yokuşları ani vahitte çıksınlar diye. Tünelin kayışı, tünele ilk defa bindiği zaman sevinen ve bu sevinci bile belli etmek istemeyen bir çocuk için yapılabilecek bir şey. Eğer bugün biz tünel kayışı yapamıyorsak, bunun en büyük sebebi tünele ilk defa binen ve sevinen çocuğu sevmememizdendir demeyeceğim. O zaman hem kendimi met etmiş olurum, hem de tünel kayışı yapabilecek bir iktidarda olduğum zehabı nasıl olur, müracaatlar vaki olur. Diyeceğim yalnız şu, şu insanlara hiçbir şey çok değil. Edirne Kapı'da bu akşam bir ana, bir çocuğun tünele nasıl bindiğinin hikayesini dinleyecek. Çocuk, kocaman gözlü bir adam bana baktı da iyice sevinemedim diyecek. Yabancılara gülemediği, beyaz dişlerini gösteremediği, duyduğu şeyleri, söyleyemediği şeyleri bu anaya söyleyecek. Onlar da tünele binmiş kadar sevinecekler. Tüneldeki çocuktan bir bölüm. Dili yalındır. Ben ne istediğini adam akıllı bilen birisi değilim. Yalnız bildiğim bir şey varsa, o da başkaları iyi şeyler yaparsa derhal anlıyorum. Ben hakiki bir köylüyüm. Yarım yamalak tahsilimle iyiyi, kötüyü tefrik ediyorum. Bu bana yeter. Medar-ı Maişet motorundan bir bölüm. Şiirseldir. Birden bütün neşemin bir camın kırılışı kadar ses ve şıngırtı çıkararak düşüp kırıldığını gördüm. Kendi peşimi bile bıraktım. Önce kafasını gösterdi. Kafa dediğin eskir, ihtiyarlar. Ölür bile, insan ölmeden, dedi. Sonra kalbini gösterdi. Eskimeyen, eksilmeyen şey buradadır. Alemdağ'da Var Bir Yılan eserinden bir bölüm. Çeşitli eserlerinden yaptığımız alıntılar, Said Faik Abasıyan'ın kaleminin ne denli güçlü olduğuna dair delillerden sadece birkaçıdır. Ama edebi yönünü daha iyi anlamak için Havada Bulut, Kumpanya, Son Kuşlar, Alemdağ'da Var Bir Yılan gibi eserlerin okunması gerekir. Hikayecinin yanında şairlik vasfı da olan Abasıyan'ın Şimdi Sevişmek Vakti kitabındaki şiirlerden Kırmızılı Yeşil'i buraya alıyorum. Kıyısına tuz ileten rüzgarı, balıkların yürüdüğünü duyuyorum. Dinlerim yosunların konuştuğunu, midyelerin ağladığını. Aşkın bir kanadı var, kırmızıdır. Delinir, kan akar. Bir kanadı var, zehir yeşili. Şiir kitabına ismini veren şiirin şu kısmı da başka bir alem değil midir? Bir kere duyursam hele güzelliğini, tadını. Sonra oturup hüngür hüngür ağlasam, boş geçirdiğim, bağırmadığım, sustuğum günlere. Mezarımda bu güzel, uzun kaşlı boyacı çocuğunun oğlu bir şiir okusa, Karacaoğlan'dan, Orhan Veli'den, Yunus'tan. Yunus Emre'yi tekrarlamasının sebebi, onun ilham kaynaklarından biri olmasıdır. Yalnızca şiirlerinde değil, bütün bir yazının da Yunusça düşünmeye, Yunusça yazmaya gayret etmiştir. Türkçe, Yahya Kemal'in ağzından ne kadar ak sütü gibi ise, Sait Faik'in ağzından da o kadar ak sütü gibidir. Başa dönelim. Kimdir Abasıyanık? 20. yüzyılın başlarında, Adapazarı'nda zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. İstanbul Erkek Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İsviçre, Fransa ve İstanbul. Bir süre öğretmenlik, bir süre ticaret yaptıktan sonra siroz hastalığına fazla dayanamayıp yaşanmış ama yazılmamış hikaye ve şiirleriyle dünyaya gözlerini yumuyor. Hikayeciliğinin yapısal yönünün temellerini aldığı Anton Çehov'un Martı isimli eserinde geçen "Alın işte, sizinle birlikte olmaktan haz duyuyorum şu anda." Ama bitmemiş bir hikaye ya da romanın beni beklediği düşüncesi de bir an bile çıkmıyor aklımdan cümlesiyle Abasıyan'ın "Yazmasam delireceğim" cümlesi arasındaki uyum, bir yandan sanatçıların başka türlü bir akrabalık bağlarıyla birbirlerine bağlı olduğunu bir kez daha duyumsatırken, diğer yandan Çehov'un da Abasıyanık gibi karakterlerini kendinden seçmesini örnekliyor. Olay akışına ya da sonucuna bakılmaksızın, belirsiz bir sahneyi okurun gözünden ve zihin dünyasından aydınlatmayı başarabilmiş yazarlar, durum öykücüsü olarak anıla gelmiştir. Zira bir insanın, hayvanın ya da eşyanın içinde bulunduğu şartların tamamına durum denir. Bu durumun karakterin iç ve dış dünyasına yansımalarını okura anlatırken dilde sadelikten taviz vermemeyi başaran Sait Faik, modernliği Türk hikayeciliğine hediye etmiştir. Sait Faik kim değildir diye bir soru soracak olursak yine kendinden cevap vermemiz kaçınılmazdır. Onların asıl kabahati yaşayan dili bırakıp argo gibi konuşmaları oldu. Kendilerini ettiler. Herkesin değil, bir kısım insanların kendilerini anlamasını istediler. Yukarıda bir kısım insanların yazarı olan yazarlardan bahseden Abasıyan'ın öğretmenlik yaparken de koruduğu dil ve yaşam nezaketi neticesinde bu mesleğin hakkını veremeyeceği kanaatiyle İstanbul'da çalıştığı liseden ayrılma kararı almıştır. Hülasa, Sait Faik, yazınımızın rüzgarlara çobanlık eden ozanı, ayarlanmamış çanların ozanıydı. Gerek bireyin, gerekse toplumun çanlarının ayarını bozan etkenlerin ayrımında olmuş, öyküsünü bu gerçek üzerine oturtmuştur. Bu amaç, yaşamının değişik yönleriyle biçimlenince, Sait Faik, öykücülüğümüze yeni bir boyut kazandırmış, alışmışın dışına taşan bir öykü anlayışıyla yazınımızda kökleşmiştir diyebiliriz. Kendi yaşamıyla bütünleşen, kimi yerde hangisinin yaşam, hangisinin öykü olduğu ayırt edilemeyen öykülerinin anlam dünyasına inilince, Sait Faik'in ne gibi bir anlayışı kökleştirdiği ortaya çıkıyor.